Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 39. İkinci kaset A yüzü. Birinci bölüm. Genel giriş. Halil İnalcık ve Donald Quatert. Elinizdeki eser hem Osmanlı toplumsal ve ekonomik tarihi alanını özetliyor hem de yeni bilgi ve perspektiflere açılıyor. Yarım yüzyıllık bir bilgi ve araştırmalar birikimine yaslanırken hala emekleme aşamasında olan bir çalışma sahasına tek bir ciltte toparlamaya çalışıyor. Aynı zamanda değişik bölümlerin yazarları kendi araştırma bulgularını sunuyor. Bilinenlerin sentezinden yeni sorgulama ve çözümlemelere uzanıyorlar. 6 yüzyıllık Osmanlı tarihinin bölümlenmesinde 1300-1600 arasındaki klasik çağ, otokratik ve merkeziyetçi yönetimi, emir ve kumanda ekonomisi ile belirgin ve kendi içinde bütünlüklü bir dönemdi. Buna karşılık daha sonraki gerileme döneminde bu geleneksel siyasi kuruluşun yapı taşları bir dönüşüm sürecine girdi. Gerçekten de 17. yüzyıl bir geçiş dönemi karakterine büründü ve kapsamlı değişimlere tanık oldu. Köprülülerin eski otokratik ve merkeziyetçi sistemi canlandırma girişimleri 1683'ten 1699'a kadarki felaketli savaş döneminde tam bir çöküntüye uğradı. 18. yüzyılda ise taşra, eşraf ve ayan hanedanlarının yerel güçler olarak sahneye çıkmalarıyla birlikte hayli değişik, bir bakıma merkeziyetçiliğini kaybetmiş bir Osmanlı İmparatorluğu ortaya çıktı. Merkezi hükümet yalnız imparatorluk idaresinde değil, toprak düzeni ve genel olarak ekonomi alanında da liberal politikalar izlemeye koyuldu. Aynı zamanda Osmanlıların Avrupa'ya ve Avrupa uygarlığına ilişkin tutumları da radikal biçimde değişti. İlk defa bu dönemde Osmanlılar Avrupalıların üstünlüğünü kabullenerek Batı usullerini taklit ve iktibas yoluna gittiler. Bu, Osmanlı Devleti'nin ayakta kalabilmek için giderek batılı güçlere bağımlılaşmasına yol açtı. 19. yüzyıl hem Osmanlıların gerek siyasal ve gerekse ekonomik bakımdan batıya bağımlılığının artışına tanık oldu hem de batılılaşmaya yönelik radikal reformlara sahne oldu. Editörlüğünü yaptığımız ciltte bu dört dönemin yani sırasıyla 1300-1600 arası ile 17. 18. ve 19. yüzyılların her birini konunun bir uzmanı tarafından bağımsız olarak hazırlanmış, buna karşılık tüm eserin yaklaşım birliği her dönemi siyasal, ekonomik ve toplumsal yönleriyle kucaklayan ortak bir plan yoluyla sağlanmıştır kanısındayız. Tek tek her bölüm ayrıntılı istatistiki bilgiler içeren tablolarla önemli ölçüde genişletilmiş, ayrıca cilde bir soy kütüğü, genel bir kronoloji, bir ölçü ve ağırlıklar listesiyle çevrim yazılı bir terimler sözlüğü eklenmiştir. Her yazarın kendi bölümünün sonunda yer alan kaynakçalar ilgili döneme ilişkin temel literatürü kucaklamayı amaçlamaktadır. Yazarlar kitabın tamamı boyunca okuyucunun tüm imparatorluğun dönüşümünü belli başlı cepheleriyle izleyebileceği umudundadırlar. Dileğimiz, hazırladığımız cildin bir süre için tam kabul edilmesi ve sonra sunulan sentezlerin yeni araştırmaların itilimiyle çok uzak olmayan bir gelecekte aşılmasıdır. Bu eser henüz olgunlaşma halindeki bir alanda mirası 20. yüzyılın büyük kısmında görmezlikten gelinmiş olan bir imparatorluğun sosyoekonomik yapılarını gün ışığına çıkarmak açısından şu ana kadar yapılanları ve yapılmayanları yansıtmaya çalışmaktadır. Söz konusu ihmal, Osmanlıların günümüz üzerindeki etkilerini bir zamanlar ne kadar güçlü olmuş olursa olsun göz ardı etmeye yönelik genel yaklaşımların bir sonucudur. Daha erken bir dönemin ünlü tarihçileri örneğin William Langer'ın The Diplomacy of Imperialism'i, parantez içinde 1935, gibi bazı eserlerde kendine İstanbul'u merkez alan bu imparatorluğu Avrupa siyasal tarihinin tam göbeğine yerleştirmişler. Bu yüzden 10 yılların ihmali büsbütün tuhaf kaçmaktadır. Buna karşılık son zamanlarda Osmanlı geçmişi tarihte oynadığı gerçek rolle orantılı bir ilgi toplamaya başlamış bulunuyor. Buna örnek David Fromkin'in 1. Dünya Savaşı sırasında imparatorluğun Orta Doğu'daki topraklarını konu alan Peace to End All Peace kitabının parantez içinde 1989, bütün kusurlarına karşın sağladığı başarıdır. 1990'lı yılların başlarında Türkiye'nin gerek Güneydoğu Avrupa'da ve gerekse Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın birbirine kavuştuğu alanda uluslararası bir güç haline gelmesi herhalde Osmanlı tarihine duyulan ilgiyi tırmandırmaya devam edecektir. Gün olur, imparatorluklar çöker elbet ama etkileri devam eder. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı tarihi araştırmaları hemen hemen tamamen askeri ve siyasi olaylar üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu vurgu o sırada Avrupa tarihçiliğine hakim olan genel eğilimin bir sonucuydu. Daha özel olarak Osmanlılar Avrupalılar için öncelikle askeri bir saldırıyı simgeliyor, buna karşı girişilen Haçlı Seferleri Batı'nın hafızasından silinmiyordu. Ancak 1945'ten itibaren kısmen Osmanlı arşivlerinin araştırmacılara daha açık hale gelmesi, kısmen de Batı'da araştırmalarda ağırlığın toplumsal ve ekonomik tarihe kayması sonucu Osmanlı tarihsel tecrübesinin sosyoekonomik boyutları öne çıkmaya başladı. Başka bir deyişle Osmanlı tarihçiliği eskiden olduğu gibi gene başka tarihçilik alanlarındaki yönelimleri izliyor. Fernand Braudel'in Osmanlı İmparatorluğu'nu yalnız hegemonya mücadelesi bakımından değil, ekonomik ilişkiler düzleminde de Akdeniz dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II adlı eseri, parantez içinde 1949, bu açıdan bir dönüm noktasıdır. Bundan önceki çalışmalarda tipik olarak William Hayden, Histoire de Commerce du Levant başlıklı klasiğinde, parantez içinde 1936, Osmanlıların Akdeniz ticaretindeki rolü yalnızca Avrupalı, bu somut durumda İtalyan ortaklarının gözüyle ele alınıyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Osmanlı konumlarını etkileyen gelişmeler salt olumsuz açıdan değerlendiriliyor ve bölge halkı açısından doğmuş olabilecek olumlu sonuçlar üzerinde hiç durulmuyordu. Osmanlıların Doğu Akdeniz'deki İtalyan ticaretini yok etmeyi değil, kontrol altına almayı ve bundan yararlanmayı amaçladıkları, bunun da Bizans'ın gerileme döneminde kurulmuş bulunan Latin egemenliği ve sömürüsünün tasfiyesi anlamına geldiği üzerinde pek durulmuyordu. Elinizdeki eser ise diğer özelliklerinin yanı sıra olaylara Osmanlı açısından yaklaşmakta, Osmanlıları çok uzun süre sanıldığı gibi Avrupa dramının pasif seyircileri olarak değil, bağımsız ve kendi içinde tutarlı eylemlerde bulunma yeteneğine sahip bir özne olarak yorumlamaktadır. Ayrıca hiç abartmaksızın denilebilir ki doğudaki Osmanlı süper gücü çağdaş Avrupa'nın biçimlenmesine de önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Örneğin Venedik'e ve onun Avrupa'ya egemen kudretli Habsburg müttefikine karşı belirleyici bir mücadelenin patlak verdiği bir ortamda Osmanlılar daha önce Venedik Cumhuriyeti'ne tanımış oldukları ticari ayrıcalıklar, kapitülasyonları Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya da tanımaktan çekinmediler. Osmanlı siyasetindeki bu değişiklik Batı'da yeni yükselmekte olan bu ulus devletlerin merkantilist kapitalist büyüme süreçlerinin ilk aşamasına damgasını vurdu ve tabii Osmanlı ekonomisi açısından da önemli sonuçları oldu. Bundan böyle ekonomik gelişme için bir ön koşul olarak merkantilist yayılma peşinde koşan her Avrupa ülkesi sultandan aynı ekonomik ayrıcalıkları koparmaya çalışacaktır. Batı, yeni kurulmakta olan ipekli ve pamuklu dokuma sanayileri için en azından başlangıçta bizzat Osmanlı İmparatorluğundan ya da Osmanlı İmparatorluğu üzerinden sağlanan ham madde kaynaklarına muhtaçtı. Batı'da ilk tutunan imtiyazlı şirketler Levant kumpanyalarıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya ticaretindeki bugüne kadar tarihçilerce küçümsenen ekonomik önemi elinizdeki çalışmada dramatik bir vurguya kavuşuyor. Bu esere katkıda bulunan yazarlar bir yandan Batı'daki tarihçilerin çoktan göz ardı ettikleri bazı ticaret örüntülerini gün aşığına çıkarıyorlar. Örneğin Orta Doğu'dan başlayıp Akdeniz'i enlemesine keserek Venedik veya Cenova'ya ulaşan ticaret yolunun Arabistan ve Hindistan'la esas bağlantıyı oluşturduğunun düşünülmesine karşılık 1400 dolaylarından itibaren Şam, Bursa, Akkerman, Lviv üzerinden Osmanlı topraklarını kuzey-güney yönünde diklemesine kat eden bir başka uluslararası ticaret yolu ilkin bu eserde gösteriliyor. Baharat, ipekliler ve pamuklu kumaşlar dahil şark memleketlerinin ürünleri olarak bilinen çeşitli mallar bu yol üzerinden Polonya'ya, Baltık ülkelerine ve Moskova Knezliğine ulaşıyordu. Bu hattın biraz daha batısında Tuna limanları ile Transilvanya'daki Brașov kenti üzerinden ulaşılan Macaristan ve Slovakya'da güney-kuzey ticaretinin kapsamında bir diğer pazardı. Macaristan'a gelen baharat bazen Venedik'ten çok bu hattan geçmiş bulunuyordu. Bu gibi noktalarda Osmanlı gümrük kayıtları Polonyalı, Macar ve Roman tarihçilerin bulgularını tamamen doğrulamaktadır. Diğer yandan yazarlarımız Akdeniz ve Osmanlı ticaretinin küresel bağlamda değişen önemine de parmak basıyorlar. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu dünya ticaretinde belirleyici bir rol oynuyordu. İmparatorluğun Volga Nehri'nden Akdeniz'e, Azerbaycan'dan ve Hazar İmparatorluğu'nun İmparatorluğun Volga Nehri'nden Akdeniz'e, Azerbaycan'dan ve Hazar Denizi'nden Yemen'e, Aden ve Diu'dan Sumatra ve Mombasa'ya kadar çok geniş bir alana yayılan girişimlerinin hepsi ekonomik bakımdan da anlamlıydı. Osmanlıların askeri eylemleri Tebriz-Bursa İpek yolunun, Akkerman-Lviv yolunun, Karadeniz'in İstanbul'u besleyen yiyecek ve inşaat malzemesi kaynaklarının ya da Hindistan ticareti açısından Yemen ve Aden'in denetim altına alınması gibi mali ekonomik kaygılarla yakından ilişkiliydi. Ancak Lepanto Deniz Savaşı 1571 sonrası İngilizlerin ve Hollandalıların Akdeniz'de boy göstermesi, parantez içinde 1580 ila 1590 yılları arasında imparatorluğun bölgesel bir devlete indirgenmesinin başlangıcını ifade ediyordu. Aşağı yukarı aynı sıralarda Amerika'nın bütün o ucuz gümüş, pamuk ve şeker kaynaklarıyla Atlantik ekonomisinin yükselmesi ve hepsinden önemlisi Avrupa'nın güttüğü saldırgan merkantilist politika Osmanlı para sistemini çökertti ve 17. yüzyılda çarpıcı değişimlere yol açtı. Sonraki dönemde Osmanlı dış ticaretinin dünya ekonomisi içindeki göreli ağırlığının azalmasına karşılık 1750 dolaylarından özellikle 1850'ye kadar mutlak miktar bakımından büyük bir artış gözlendi ve uluslararası ticaret hacmi Osmanlı tarihinde görülmedik düzeylere çıktı. Böylece 1914'e gelindiğinde Osmanlı ekonomisiyle Batı ekonomileri eskisinden çok daha fazla iç içe geçmiş ama aynı zamanda Osmanlılar ekonomik önem bakımından ilk sıradan ikinci sıraya düşmüş bulunuyordu. Dış ticarete bakışımız Osmanlıların dünya ekonomisinde ne kadar dinamik bir rol oynadıklarını haklı olarak vurguluyor ama yazarlarımız aynı zamanda dış ticaret karşısında çoğu zaman görmezlikten gelinmiş olan Osmanlı sınırları içindeki ticaretin önemi konusuna da oldukça geniş yer ayırmaktadırlar. Osmanlı iç ticaretinin son yıllarında bile imparatorluğun ekonomik yaşantısında ne kadar can alıcı bir rol oynadığı şimdiye kadarki literatürde yeterince vurgulanmamıştır. Olayları Osmanlılar açısından sunma çabamızın bir parçası olarak bu yerel ticaret örüntülerinin zaman içinde izlenmesi yüzlerce yıllık devamlılıklarını ortaya koyuyor. Madalyonun diğer yüzünde Osmanlı'nın son dönemlerinde meydana gelen toprak kayıplarının mevcut yerel ticaret şebekelerini rayından çıkarmak, budamak ya da tümüyle ortadan kaldırmak yoluyla ne kadar yıkıcı bir etki yaptığı da daha fazla açıklık kazanıyor. Aynı şekilde yazarlarımız toprak mülkiyeti örüntülerinin ve tarımsal işletme tarzlarının incelenmesi üzerine de önemli eğiliyorlar. Sonuçta Osmanlı döneminin tümü boyunca kilit tarım sektörünün kapsamlı bir tablosu ortaya çıkıyor. Bir yandan toprak üzerinde küçük köylü işletmeciliğinin gösterdiği çarpıcı devamlılığı izlemeye ve açıklamaya çalışırken, diğer yandan büyük çiftliklerin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına da işaret ediliyor. Zaman ve mekan içindeki dağılımlarıyla büyük çiftliklerin genel olarak eski yerleşim alanlarından çok yeni işletmeye açılan topraklarda oluştuğunu görüyoruz. Bu eğilim devletin gerek kaybedilen eyaletlerden kopup gelen muhacir ve mültecileri gerekse iskana ayak direyen aşiretleri bir zamanların boş arazilerine yerleştirmeye giriştiği 19. yüzyılda büsbütün belirginleşiyor. Tarım alanına eğilirken 30-40 yıldır tarihçilerle tarihsel sosyologları meşgul eden bir tartışmaya da uzanıyoruz. Osmanlı toplumsal kuruluşunun niteliği nasıl karakterize edilebileceği etrafında dönen bu tartışmada Marx ve Weber'den türeyen bazı paradigmaların yararı da gündeme gelmiştir. Elinizdeki cildin yaslandığı araştırma öbeklerinden bir bölümü böyle modellerin ancak sınırlı bir yararı olabileceğini çünkü Osmanlı köyünün kentten bağımsız ve kendi kendine yeterli bir toplumsal birim olmadığını düşündürüyor. Osmanlı dünyasında hayli gelişkin bir para ekonomisi çok erken bir tarihten itibaren mevcut olduğu gibi 19. yüzyılda yeni bir büyüme ve genişleme yaşanmıştır. Ayrıca bütün Osmanlı döneminde pazarlanabilir ürün fazlalarının büyük kısmını büyük malikaneler değil küçük işletmeler yaratıyordu. Bürokrasinin titiz ve ayrıntılı vergi ve nüfus tahrirleri sayesinde gözlerimizin önünde kırsal bölgelerde çift hane birimine dayalı bir Osmanlı toplumsal formasyonu şekillenmiştir. Bu temel agrososyal sistem İnalcık tarafından ilk defa bu ciltte tam olarak tarif ve tasvir ediliyor. Gerçekte bu, Çayanov'un bağımsız bir üretim tarzı olarak irdelediği aile emeğine dayalı köylü çiftliğinden başka bir şey değildir. Ön sözde belirtilen nedenlerle değinmediğimiz 1600 öncesine ait el sanatları faaliyetlerinin 1600 dolaylarından 1914'e kadar olan dönemdeki seyrine yaklaşımımız, mevcut anlatımları bazı bakımlardan geliştiriyor, bazı bakımlardan ise onlardan ayrılıyor. Birincisi, çeşitli yazarların katkıları bir arada ele alındığında kapsamlı bir bütün oluşturuyor ve imalatta dikkat çekici devamlılıklara işaret ediyor. Birçok örnekte 1600 dolaylarında canlılık gösteren sanayi merkezlerinin 1914'e gelindiğinde hala aktif olduğunu görüyoruz. İkincisi, ticaret ve tarım sektörleriyle birlikte Osmanlı imalatçılığının da kendi iç dinamiğine sahip olduğu ve gerek yerel gerek uluslararası koşullardaki değişmelere yaratıcı biçimde uyarlandığı ortaya çıkıyor. Nitekim bazen yeni üretim merkezlerinin daha ziyade yeni üretim yöntemlerinin ve veya yeni ürünlerin belirmesinin, mevcut pazarların elde tutulmasını ya da yeni olanakların ele geçirilmesini sağladığı gözleniyor. Keza devletin siyasi bahtının kararması ile buna bağlı olarak meydana gelen toprak kayıpları, ticaret ve tarım için olduğu gibi Osmanlı imalatçılığının öyküsü açısından da çok kritik sonuçlar vermiştir. Bu kitapta imparatorluğun batı ile 16. yüzyıldan sonra yoğunlaşan ilişkileri ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devleti Avrupa'nın geniş ekonomik ve askeri alanlarda gösterdiği olağanüstü gelişme ve yayılmanın etkilerinden ilk etkilenen Asya İmparatorluğu'ydu. Bir yandan merkantilist batı, ekonomisi bu hayati pazarı kaptırmamaya ve sömürmeye bağlanırken, diğer yandan Habsburg ve Rus imparatorlukları yeni ve ileri savaş teknolojisinin sağladığı olanaklarla Osmanlı İmparatorluğunu istila ve paylaşmaya yönelik saldırgan askeri bir politika izlemeye koyuldular. Böylece daha 18. yüzyılın başlarında Doğu sorunu Avrupa siyasetine girdi ve doğrudan doğruya imparatorluğun varlığının sürüp sürmemesi sorunu gündeme geldi. Avrupa hegemonyası Osmanlı İmparatorluğunu üstünlük konumundan derinleşen bir bağımlılık konumuna itti. Bu krizden bir çıkış yolu bulmak amacıyla Osmanlılar önce askeri sonra da idari örgütlenmelerini değiştirmeyi denediler. Böylece Osmanlılar açısından geleneksel bir Müslüman toplumunun ne ölçüde Avrupa'nın yolundan gidebileceğini belirleme çabası anlamında Batı sorunu diye ifade edebileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Bu askeri ve idari değişiklikler veya reformlar Batı'dan yalnız silah değil günlük hayatta kullanılan her çeşit emtia ithalatının hızlanmasıyla el ele gitti ve ona katkıda bulundu. 18. yüzyılda Avrupa'da imalat ve ulaştırma maliyetlerinde meydana gelen büyük düşüş, Osmanlı diyarları ile ticarette eşi görülmedik bir büyümeye yol açtı. 19. yüzyıl boyunca ulaştırma teknolojisinde peş peşe gelen yenilikler, ülkenin çehresini ve çeşitli bölgelerde nüfus yoğunluklarını değişikliğe uğrattı. Klasik çağ sonrasında görülen çok ilginç bir gelişme Osmanlıların kültürel ve ekonomik konulardaki liberalizmiydi. Yeni dönemde bütün Avrupa ülkelerine kapitülasyon ayrıcalıkları tanındı. Yazarlarımızın gösterdiği gibi toprak tasarrufunda da vakıflar ve iltizam yoluyla ortaya çıkan liberal bir politika söz konusu oldu. Yönetimde merkeziyeti zayıflatan uygulamalar taşra, eşraf ve ayanının yükselmesine, buna karşılık merkezi bürokrasinin eyaletler üzerindeki denetiminin yitirilmesine yol açtı. Osmanlıların son yüzyılında liberalizm, lonca ayrıcalıklarının koruyucusu konumundaki Yeniçerilerin 1826'da ortadan kaldırılması ve 1838 Türk-İngiliz Ticaret Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla tekrar öne çıktı. Hükümetin 18. yüzyıl sonlarında neredeyse tamamen batan ekonomiyi yönlendirme girişimleri bundan sonra hızla inişe geçti. Gene de 19. yüzyılda devlet ekonomiye müdahale ve himayeye çalışmaktan geri durmuyordu. Askeri değişikliklerle idari merkeziyleşme el ele gitmiş, bürokratların sayısında ve yetkilerinde muazzam bir patlama olmuş, önceki dönemden çok daha büyük ve güçlü bir devlet aygıtı ortaya çıkmıştı. Buna karşılık savaşlar ve toprak kayıpları eski ticaret şebekelerini yıkıp yenilerini kuruyor, bu da gerek tarım gerekse imalat faaliyetlerini derinden etkilemeye devam ediyordu. Özetlersek bu eserde mümkün olan her noktada yeni perspektiflerden hareketle ve gerek özgün arşiv malzemelerine gerekse bu kaynakları kullanarak yapılmış en son çalışmalara dayanarak Osmanlı toplumsal ve ekonomik gerçekliğini küresel bağlamı içinde yorumlamaya çalışmış bulunuyoruz. Sayfa 47. İmparatorluk ve nüfusu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu. Osmanlı Devleti 1300 dolaylarında Küçük Asya'daki Selçuklu Sultanlığı ile Bizans İmparatorluğu arasındaki sınır boyunda kendini gazaya yani kutsal savaşa adamış küçük bir uç beyliği olarak ortaya çıktı. Başlangıçtaki bu gazi uç beyliği karakteri devletin 600 yıllık tarihsel varlığının çeşitli yönlerini, güttüğü dinamik fetih politikasını, temel askeri yapısını çok çeşitli dinsel, kültürel ve etnik unsurları bağrında toplamayı başaran bir imparatorluk örüntüsü içinde askeri sınıfın egemenliğini derinden etkiledi. Bu değişik unsurların yarattığı toplum daha önceki İslam imparatorluklarının geleneğini izliyorduysa da en özgün çizgilerinin bazıları doğrudan doğruya Osmanlıların kendi eseriydi. Osmanlıların Çanakkale Boğazı'nı aşmaları ve Avrupa topraklarına yerleşmeleri Osmanlı Devleti'nin görece önemsiz bir uç beyliğinden Balkanları ve Küçük Asya'yı kucaklayan bir imparatorluğa dönüşmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. İkinci Osmanlı Sultanı Orhan'ın (parantez içinde 1324-1362) Orhan'ın oğlu Süleyman Paşa Osmanlıların Avrupa'da tutunmalarına öncülük etti. İlk defa 1352'de Bizans tahtı uğruna savaşan Ioannis Kantakouzenos'un müttefiki olarak Gelibolu Yarımadası'na yerleşti. 2 yıl sonra iyi berkitilmiş Gelibolu kentini ele geçirip üs edindi. Sonra buradan hareketle Trakya'da fütühata girişti. Kısa zamanda Anadolu'dan göçen Türkleri, topraksız köylüleri, göçebeleri ve boğazların öte yakasında kendilerine yeni bir hayat kurmayı özleyen başka her tür köksüz insanı etrafında toplamaya başladı. Giderek bütün Balkan Yarımadası'nı içine alacak olan Paşa sancağı böyle doğdu. Süleyman'ın 1357'de ansızın ölmesini izleyen sallantılı bir dönemin ardından yerine gelen kardeşi Şehzade Murad'ın kumandası altında Trakya'nın fethinde yeni bir atılım görüldü ve 1361 yılında Adrianopolis yani Edirne gibi önemli bir kent Osmanlıların eline geçti. Trakya'daki bu hızlı yayılma sonucu Osmanlıların Konstantinopolis'in Avrupa'ya bakan girişlerine çok kısa zamanda hakim olmaları gerek Bizans'ı ve gerekse Avrupa'yı dehşete düşürdü. 1362-1389 arasında 1. Murat, Tuna'nın güneyinde kalan Balkan topraklarının büyük bölümüne hakim oldu ve yerel hanedanların çoğunu Osmanlı vasalları haline dönüştürmek suretiyle tabi devletlerden oluşan bir imparatorluk yarattı. Söz konusu Balkan hanedanlarının Osmanlı egemenliğinden kurtulma yolundaki toplum girişimi ise 1389'da Kosova, parantez içinde Kosova-Polje muharebesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Babasını savaş meydanında kaybeden Sultan 1. Beyazıt, parantez içinde 1389-1402, devletin dizginlerini ele aldı ve ilk iş olarak Anadolu'daki toprak varlığını pekiştirmeye koyuldu. 1393'te Balkanlara dönerek Slav beyliklerini daha merkezi bir denetim altına aldı ve daha kuzeye çıkmayı sürdürdü. Bayezid'in aşağı Tuna havalisinde Macaristan ile Mora, Arnavutluk ve Ege'de ise Venedik ile çatışması Osmanlılara karşı bir Macar-Venedik ittifakının kurulmasına yol açtı. Bayezid Konstantinopolis'i kuşattığında Macaristan ile Venedik bir Haçlı ordusunu harekete geçirmeyi başardılar. Ne ki Bayezid 1396'da Nibolu'da yani Nikopolis'te Haçlıları gafil avladı ve ezici bir yenilgiye uğrattı. Böylece Balkanlardaki Osmanlı yönetimini sağlamlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda bütün İslam aleminde sonsuz bir itibar kazandı. Mısır ve Suriye bu sayede artık kendileri için Haçlı tehlikesinin kalktığına inandılar. Nihayet bundan sonra Osmanlı Sultanı Fırat'ın batısında kalan Küçük Asya topraklarının tamamını imparatorluğuna katmak amacıyla hiç tereddütsüz Anadolu'daki Türk beyliklerini ortadan kaldırmaya girişti. Bayezid'in topraklarını genişletme ve klasik İslam devletleri örneğine uygun güçlü bir merkezi devlet kurma çabası Anadolu'nun yerli askeri sınıfıyla kapışmasına, o askeri sınıfında himaye arayışında doğuya yönelmesine ve Timur'dan medet ummasına yol açtı. Bu sırada İran'daki Moğol İmparatorluğu'nun varisi olma iddiasıyla ortaya çıkan Timur, Osmanlı Devleti dahil bütün Anadolu üzerindeki üst beyliğinin, parantez içinde metbuluğunun tanınmasını istiyordu. Timur'la boy ölçüşmeye girdiğinde, 1402'de Ankara Savaşı'nda ezici bir yenilgiye uğrayan Beyazıt'ın imparatorluğu birden çöktü. Bu hem Anadolu'daki Türk hanedanlarının tekrar beyliklerinin başına geçmesine, hem de vasal oldukları Bizans, Eflak, Sırbistan ve Arnavutluk gibi Balkan devletlerinin Osmanlılar karşısında bağımsızlaşmasına yol açtı. Timur'un 1405'te ölmesine karşın Bayezid'in şehzadeleri arasındaki iç savaşın 1403'ten 1413'e kadar sürmesi Osmanlıların toparlanmasını hayli geciktirdiyse de 1413-1421'de 1. Mehmed'in 1421-1451 arasında da 2. Murad'ın saltanat dönemleri istikrarın hızla geri gelmesine tanık oldu. Bunun temelinde Osmanlı Devleti'nin mevcut kurumlarının sağlamlığı yatıyordu. Yeniçeri ordusu, timarlı sipahiler, ulema ve bürokratlardan oluşan belli başlı güçlerin çıkarları merkezi devletin canlanmasından yanaydı. Dolayısıyla yetkin bir önderlik altında Osmanlı merkezi devletinin tekrar belini doğrultmasına omuz verdiler, katkıda bulundular. Bununla beraber kritik dönüm noktası 1443'teki İzladi Derbendi, parantez içinde Zlatika, 1444'teki Varna ve 1448'deki 2. Kosova savaşlarıyla gelip çattı. Balkanlarda Macarların başını çektiği Haçlı saldırılarını Osmanlılar bu savaşlarda püskürttüler. Fetih güçlerini yitirmediklerini gösterdiler. Hatta bu kez doğrudan doğruya Bizans başkentine göz koydular. 1. Beyazıt yönetimindeki ilk Osmanlı İmparatorluğuna Timur'un indirdiği darbenin ardından devletin ağırlık merkezinin Balkanlara kaydığını da bu noktada kaydetmeliyiz. Nitekim İstanbul Fatihi diye ün salacak 2. Mehmet'in 1451-1481 tahta çıkmasından önce Osmanlılar Balkanlardan hareketle Batı ve Kuzey Anadolu üzerindeki egemenliklerini yeniden kurdular. Sayfa 49. Fetihlerin örgütlenmesi, merkez ile uç karşıtlığı. Bu yayılma döneminde idari kuruluş büyük ölçüde askeri örgütlenmeyi izliyor ve açıkça merkeziyetçi bir sistemi amaçlıyordu. Eyalet ya da beylerbeyliğinin bir altındaki kademe olan sancaklar, sancak beyi adı verilen askeri valilerce yönetiliyordu. Bütün bu sancaklar Bizans döneminin Romanya'sına denk düşen Rumeli eyaletinin bir parçasıydı. Rumeli eyaletinin başında da beylerbeyi sıfatıyla özel sınır birlikleri dahil bütün eyalet güçlerine hükmeden bir askeri komutan vali bulunuyordu. Osmanlı ordusunun en aktif unsuru olan sınır birliklerine kumanda eden uç beyleri, parantez içinde uç, hudut, boyu, sınır, 1360-1453 döneminde imparatorluğun iç ve dış siyasetinde çok önemli bir rol oynadılar. Uçlardaki kuvvetler belirli ailelerin ırsi yönetimi altında örgütlenmişti. Aşağı Tuna ve Eflak'a yönelen sağ kolda bir uç beyi, Makedonya'ya yönelen sol kolda bir başka uç beyi, orta kolda ise Sofya ve Belgrad'ı hizalayan bir beyler beyi yer alıyordu. Fetihler ilerledikçe her uç beyinin kesimindeki sınır çizgisi de giderek daha öne, sağ kolda Balkan sıradağlarından Tuna'ya, sol kolda Trakya'dan Makedonya'ya ve sonra Arnavutluk ile Bosna'ya, ortada Filibe'den, parantez içinde Filipopolis'ten, Sofya ve Niş'e kaydırılıyordu. 1402 yenilgisini izleyen Fetret devri, iktidarın fiilen uç beylerinin eline geçmesine tanık oldu. Buna karşılık 2. Murad'ın 1421-1451 daha çok saraydaki kullar arasından seçtiği kendi adamlarını uç komutanlıklarına getirmesinden başlayarak merkeziyetçi politika giderek öne çıktı ve 2. Mehmet dönemine 1451-1481 damgasını vurdu. Ancak bu sürecin henüz tamamlanmadığı bir aşamada ırsi uç beylerine bağlı sınır kuvvetleriyle geri bölgelerde tımar sahibi olan sipahiler arasındaki rekabetin keskinleştiğini görüyoruz. Aslında bu rekabet şimdiye kadar bu çerçevede yorumlanmamış olan Şeyh Bedrettin ayaklanması, parantez içinde 1416'da dahil olmak üzere bu ilk dönemin gerilim ve kargaşalıklarından pek çoğunu açıklama bakımından önem taşımaktadır. Unutmamak gerekir ki Osmanlı tahtı üzerinde hak iddia eden şehzadeler de daima merkezi hükümete karşı kaynaşma odakları durumunda olan uç bölgelerine sığınıyorlardı. Gel gelelim bu dönemde Osmanlı sınırlarını genişletmede can alıcı bir rol oynayanlar da gene bu uç beyleriydi.